Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Ahval Forum'dan herkese merhaba. 15 Temmuz'un 4. yıl dönümünü konuşacağız ve iki uzmanımız var bizimle beraber bu konuyu tartışmak üzere ve analizini birlikte paylaşmak üzere sizlerle. Şimdi birinci konuğumu tanıtarak başlayayım. Demokrasileri Savunma Bakanlığı Türkiye Programı Direktörü Aykan Erdemir. Aykan hoş geldin.
Hoş bulduk.
Ve yine Washington'dan, Aykan da Washington'dan katılıyordu, onu söylemeyi unuttum. Yine Washington'dan Lehigh Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Henri Barki. Henri sen de hoş geldin.
Hoş bulduk.
Evet, Washington perspektifinden Türkiye'yi yıllarca mercekle takip etmekte olan iki uzmanla birlikte bu darbe girişiminin 4. yıl dönümünü konuşacağız. Şu soruyla başlayayım ben. Aslında arka planı, o an yaşananlar ve sonrası. 3 parça halinde de görebiliriz bunu. 4 yıl sonra bu hadiseden 4 yıl sonra ne biliyoruz? Bildiklerimiz zenginleşti mi? Ve bugün o elimizdeki bilgi dağarcığından baktığımızda 15 Temmuz 2016'ya ait neler söyleyebiliriz? Henri senden başlayalım. Çünkü sen o günlerde oradaydın. Bir kere hadisenin öznelerinden bir tanesi de oldun ve içinde yaşadın. Daha sonra oradan çıktın. Yani ben de o gün oradaydım. Yani sen adalardaydın. Ben de İstanbul'da Kandilli'deydim. Kuleli'ye çok yakın bir yerdeydim. Onları yaşadık. Ama bugün daha fazla bir şey biliyor muyuz? Nasıl bir resim görüyorsun sen o günleri hatırladığında 15 Temmuz'a dair?
Bence 15 Temmuz hala bir muamma benim için. Şöyle bir muamma. Yani bunun arkasında FETÖ'nün olduğu doğru. Yani FETÖ derken Gülen. Evet. Gülen organizasyonun bunun arkasında olduğu oldukça belli. Ama bunu benim anlamadığım bir şey var şurada. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'ni senelerde takip ederim. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri her sene bir sürü subayı, bir sürü askeri atar, tamam mı? Çünkü devamlı kendisini temizler. Şeyden çok korkar. Yani böyle gerek solcu olsun, gerek dinci olsun, böyle gruplardan çok korktuğu için devamlı bir temizleme mekanizması işletir. Peki böyle bir kurumun içine bu kadar Gülenci'nin girmiş olmasını ben anlayamıyorum. Yani tamam, bazı subaylar ve bazı insanlar Gülen organizasyonlarıyla beraber çalışıyorlardı. Onlar darbenin bir kısmını düzenlemiş olabilirler. Fakat darbeden sonra gelen gelişmelere baktığımız zaman yüzlerce subay, 200'den fazla general ve amiral atıldı şeyden, askerlikten atıldılar. Çok insan hapiste. Bütün bu insanlar...
Generallerin yaklaşık %48'i, %47'si, yarısına yakın.
Yarısına yakın atıldılar. Şimdi bunların hepsi Gülenci miydi? Bunların hepsi Gülenciyse şimdiye kadar niye Türk Silahlı Kuvvetleri bunun farkında değildi? Benim anlamadığım şey o yani. Eğer bu darbe... Belki de bir koalisyonun yaptığı bir darbeydi. Bazı Gülenci subaylar, belki de öbürleri ne bileyim laik, kendilerini laik diye tanımlayan ya da Kemalist olarak tanımlayan subaylar olmuş olabilirler. Ama herkes buna FETÖ'cü olarak bakıyorlar. Ama bu açıdan bence bir akademisyen olarak ben buna baktığım zaman bu anlamadığım konulardan bir tanesi.
Yani şunu söylemek istiyorsun. Aslında bugün 4 yıl sonra bile o 4 yıl öncesine kıyasladığımız zaman çok daha fazla bir şey bilmiyoruz demek ki.
Yok, bilmiyoruz. Bilmiyoruz. O akşam zaten olayların çoğunu tam kelimesi bilmiyoruz ne oldu, tam ne oldu.
Peki Aykan'dan alalım bunun analizini. Yani ne biliyoruz Aykan?
Öncelikle 4 yılda ne değişti ne değişmedi onu vurgulayarak başlamak istiyorum. Peki. Hani benim darbe girişiminin ilk anından itibaren yorumum ana omurgasını Gülenci subayların ve ordu dışındaki yol arkadaşlarının diyelim, yoldaşlarının götürdüğü bir darbe olduğunu düşünüyordum. Bugün geri dönüp baktığımızda...
Onların dışındaki yol arkadaşları derken onu da netleştirelim. Onlar
böyle kim? Sivil, Gülenci yapılanmanın sivil uzantılarının da yer aldı. Örneğin bazı STK'lar olabilir, bürokrasi, sivil bürokrasi olabilir. Yani asker ve sivildeki Gülenci yapılanmanın ana omurgasını oluşturduğu. Hı-hı. Ama elbette bunun dışında da belki o anda darbeye katılan, belki bir ittifakın parçası olarak yer almış kişilerin de olabileceği tahmininde bulunmuştuk. Bu Temmuz 2016 tahminlerimden söz ediyorum. Bugün geri dönüp baktığımızda bu tahminin çok da yanlış olmadığını görüyoruz. Fakat hangi açıdan hani 4 yıl içinde ki pek çok da dava süreci sürüyor darbeye ilişkin aydınlanma yaşamadık dersek o da şu. Hani ben Andre'ye hani şöyle bir yanıt da vermek isterim bu tespitinde bulunurken. Elbette ki darbecilerin hepsi askerdeki hayatlarına Gülen yapılanmasının parçası olarak başlamış olmak zorunda değiller. Yani bir kısmı tipik Türkiye'li davranışı olarak oportunizm çerçevesinde daha sonra bu yapılanmayla ya yapılanmaya mensup olmuş ya da ittifak içine girmiş olabilirler. Ve bu yaygınlığın temel sebebini de hemen siyaseten altını çizelim. Elbette ki AKP iktidarı. Yani şunu unutmamalıyız ki 2002 yılından 2016'ya kadar belki ilk dönemlerde çok daha zayıf olsa da daha sonra gittikçe artan bir şekilde AKP'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dönüştürme yolunda önemli mesafe kaydettiğini biliyoruz. Bu konuda o dönem yapılmış bir çalışma da vardı. Darbeci olarak listelenen yüksek rütbelilerin önemli bir çoğunluğu zaten AKP'nin son dönem yaşlarıyla o rütbelere terfi eden kişiler. Yani dolayısıyla ana omurga Gülenci. 2016'da öyle gözüküyordu. 2020'de de öyle gözüküyor. Fakat buradaki temel sıkıntı şu. Bu Gülenci yapılanma dışındaki kişilerin asker olsun sivil olsun dahlinin ne olduğunu bugün hala tam olarak iyi tespit edemiyoruz.
Rollerinin ne olduğunu mu? Yani o koreografi içindeki rollerinin ne
evet.
olduğunu?
Tamam. Yani şu şekilde emir komuta zinciri içinde katılmış kişiler olabilir. Yani darbenin gerçek niteliğinin farkında dahi olmayan kişiler olabilir. İşte askeri öğrencilerde olduğu gibi gerçekten ne yaptığını fark etmeyen, yalnızca emirlere itaat eden kişiler olmuş olabilir. O an dahil olan oportunistler olmuş olabilir. Buradaki pastadan pay kapmak isteyen başka yapılanmalar olabilir. Ve bu sorularımızın yanıtlarını neden bulamayacağız? Onu da şundan vurgulamak isterim. Yani aradan geçen 4 yıl içinde şunu gördük ki AKP bu süreçte darbelerle ve darbe kültürüyle mücadele etmek yerine bunu bir fırsat olarak görüp tüm siyasi rakiplerini FETÖ adını verdiği bir ambalajla karalamak ve kriminalize etmek için kullandı. Dolayısıyla Türkiye için 15 Temmuz önemli bir fırsatın da kaçması oldu. Çünkü biz bu süreçten Türk Silahlı Kuvvetleri'nde uzun zamandır yer alan, gerek sol gerek sağ tandanslı subaylarda yer alan darbeci bir kurum kültürünü aşmak, sivil otoritenin TSK üzerindeki kontrolünü güçlendirmek ve de işte milli irade dediğimiz fikre gerçekten saygıyı geliştirmek için belli kazanımlarla çıkabilirdik. Fakat AKP bu süreci kendine destek veren tüm muhalefet partilerini de kriminalize edecek, karalayacak şekilde bir kişi diktasını inşa etmek için kullandı. Dolayısıyla da bu şöyle diyelim, bu karmaşa içinde, yani bu kötü niyetli girişimler ve onun yol açtığı karmaşa içinde artık gerçeklere ulaşmanın çok kolay olmayacağını düşünüyorum. İki sebepten. Bir, gerçeklerin ortaya çıkması başta muhalif kesimler olmak üzere kriminalize edilen pek çok kişi ve kurumun aklanması demek ve onların karalanmasında ve kriminalize edilmesinde oynadığı rol nedeniyle de AKP'li elitlerin aslında suçlu durumuna düşmesi gerek demek. Bu birinci sıkıntı. İkinci sıkıntı da gerçekten 15 Temmuz'daki darbeci yapılanmanın tarihsel sürecini, yani nasıl böyle bir yapılanmanın olduğunu ortaya çıkardığımızda aslında bunun bizzat AKP'nin kendi fraksiyonunu, yani kendi silahlı kliğini yaratma çabasının bir öngörülemeyen sonucu, bir kazası olduğu ortaya çıkar ki bu da yine AKP elitinin suçlu olacağı, hukuki anlamda sıkıntıya düşeceği bir tablo yaratır. İşte bu her iki sebepten dolayı biz artık bugünden sonra maalesef muhalefetin de kendi cellatı olduğu bir süreçte, yani kendi kriminalize edilmesi ve karalanması sürecinin adeta Stockholm sendromu mağduru kurbanları olarak yer aldığı bir süreçte bu bilgi kirliliğinin devam edeceğini görüyoruz. Yani 15 Temmuz'a ilişkin daha net, daha veriye ve delile dayalı analizlerin artık pek mümkün olmadığını, siyaseten mümkün olmadığını düşünüyorum.
Peki, Henri, Aykan'ın analizine ekleyecek ya da itiraz edecek bir nokta var mı?
Yani yok, çoğunlukla katılıyorum da yine de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ideolojik olarak şimdiye kadar, ya da doğrusu 2016 darbesine kadar son derece güçlü bir, yani ideolojisi çok güçlü bir örgüttü. Ve bir sürü sistemi vardı insanları kontrol etmek için. Ve bazı subay, bugün mesela konu, mesela dün akşam şeyi dinledim, bir Mehmet Şanver, işte o zamanlar galiba Türk Hava Kuvvetleri'nin ikinci büyük komutanıydı, önemli komutanıydı. Onu bir ekarte ettiler aslında sonra. Kendisi istifa etmek zorunda kaldı. Fakat yani onu dinlediğiniz zaman, yani çok ciddi, koyu bir kemalist bir subaydan bahsediyorsunuz. Peki bunun nasıl, bu adamın haberi yoktu? O kadar subayın FETÖ'cü olduğunu. Ben onu anlayamıyorum. Yani bu insanlar, yani FETÖ'cüler o kadar akıllı insanlar değiller, kusura bakmayın. Yani Gülen organizasyonu zamanında gördük nasıl çalıştığını. Yani tamam, hiç evet, devlete infiltre olmasını, devlete girmesini bildiler. İşte polis teşkilatı olsun, savcılar olsun, bütün bu o taraflara girebildiler. Ama bunların böyle Türk Silahlı Kuvvetleri gibi çok komplike bir sistemin içine nasıl böyle bir nüfuzları oldu, onu anlamıyorum. Bir.
İkincisi, NATO'nun nasıl bundan bilgisi olmadı mesela?
Mesela onu da bırakın. Darbe Cuma akşamı saat 9'da İstanbul'da Boğaz Köprüsü'ne başlıyor. Yani İstanbul'u tanıyan herhangi bir insan böyle bir darbenin yapılmayacağını, şimdiye kadar biz Türkiye'de darbe görmedik mi? Gördük. Benim ilk hatıralarımdan bir tanesi 60 darbesidir. Sabahleyin uyandım, bizim evimin karşısında koskoca bir tank vardı. Tamam mı? Yani ama ne zaman, gece yarısı yapıldı darbe. Darbe yapacaksan yolların boş olduğu bir anda yaparsın. Nedir bu darbe akşam 9'da İstanbul Boğaz Köprüsü'nde, köprüsünü işgal etmeye çalışıyorsun?
Bu soru da cevabını bulabilmiş değil tabii şu ana kadar.
Yani hiç Andrei, burada ben bir araya girebilirsem.
Tabii lütfen, ya ben benim evet. için bu anla bunlar. Yani ben FETÖ yapmadı demiyorum. Ama bunun arkasında çok daha ciddi bir, yani bir oluşum olduğunu düşünüyorum. Ya da yani bu kadar aceminin yaptığı bir darbe.
Başı bozuk bir kalkışma denemesi gibi bir şeydi. Evet. Evet, Aykan, seni dinliyorsun.
Ben Andre'nin bu değerlendirmelerini uzun zamandır dinliyorum. Benim şöyle bir yanıtım var buna. Şunu biliyoruz ki erkene çekilmek zorunda kalınan bir girişim var. Yani gerçekten Andre'nin dediği gibi gece yarısı geç saatlerde yapılması planlanan.
Sabaha karşı.
Evet, ama ifşa olması nedeniyle erkene çekilen bir girişim olduğu söyleniyor. İkincisi de şu sözü çok severim. Tarihte beceriksizliğin rolünü lütfen küçümsemeyin. Andre şöyle diyor, daha önceki darbeler daha başarılıydı, bu nasıl bu kadar beceriksizdi? Şunu hiç unutmayalım, daha önceki darbeler de aslında çok becerikli darbeler değildi. Sadece açıkçası Ankara Radyosu'nu ele geçiren, İstanbul Radyosu'nu ele geçiren darbeyi yapmış olurdu. Ve aynı zamanda da yine anketlerden biliyoruz ki örneğin son dönemde darbe karşıtlığının farklı sebeplerle çok yükseldiği bir Türkiye'den söz ediyoruz. Fakat biz 1960'lara, 70'lere, 80'lere gittiğimizde hani böyle bir darbe karşıtı toplumsal damarın çok da gelişmediği dönemlerden bahsediyoruz. Yani aslında darbeleri başarılı kılan askerin başarılı örgütlenmesi değil, bir anlamda toplumun o darbeyi kabullenme kapasitesi. Dolayısıyla 2016 yılında soldan sağa artık askeri darbenin, askeri vesayetin pek de meşruiyetinin kalmadığı bir ortamda hani darbe yapmaya kalkışan hani beceriksiz bir klik elbette ki böyle bir faciaya yol açtı Türkiye için. Yani öncelikle can kayıplarına, daha sonra da işte Türkiye'deki diktatörlüğe yol açtı. Ve şunu da hiç unutmayalım. Yani nasıl oluyor da peki gözden kaçıyor? Hani bu da çok önemli bir soru Andre'nin sorduğu. Onu da şöyle vurgulayalım. Yani bence darbe tartışmalarındaki en metodolojik olarak sıkıntılı mesele bu konunun yalnızca bir ortaklığın Gülen ayağıyla değerlendirilmesi. Bu her zaman Gülen Erdoğan ittifakı şeklinde değerlendirilmeli. Yani 2002'den 2016'ya kadar evet Aralık 2013'te bir boşanma yaşanmıştır. Fakat en azından 10 yıl son derece eş güdümlü çalışılan bir süreçte. Hani Türkiye'de Alevilerin, solcuların, laiklerin sistematik olarak asker ve sivil bürokrasinden tasfiye edildiği bir süreçte elbette Türk Silahlı Kuvvetleri de bürokrasinin geri kalanı gibi başkalaşmıştır. İkinci önemli boyut da geçenlerde de Sinan Ciddi de bunu vurguladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni aslında laikliğin bir kalesi olarak görmek de biraz sıkıntılı. Ki hani Berk Esen'in de geçenlerde yine böyle makalesi çıktı. Çünkü şunu yani anekdotal olarak verilerden şunu da biliyoruz ki aslında Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yine Türk İslam sentezinin ya da milliyetçiliğin farklı versiyonlarının hani bir etos olarak yaygın olduğu ve bu değerlerin 1960'ta da 71'de de 80'de de farklı kalıplara girebildiği, 28 Şubat'ta da farklı kalıplara girebildiği bir kültürden söz ediyoruz. Dolayısıyla hani çok kendi değerlerine bağlı, omurgalı, değişmez bir yönelimi olan homojen bir Türk Silahlı Kuvvetleri'nden bahsetmiyoruz aslında. Yani Türk ve Sünni milliyetçi ve mezhepçi değerlerin en laikler arasında dahi, yani kendini en laik gören subaylar arasında dahi egemen olduğu bir yapılanmadan söz ediyoruz. Örneğin benim kendi doktora tezimde de Alevilik üzerine yazdığım doktora tezimdeki fasıllardan biri bir Alevi-Sünni evliliği üzerine, bir düğün üzerine ve burada damat bir Sünni subaydı ve bu Alevi-Sünni evliliğinde bir sorun çıkmayacağı öngörülüyordu. Çünkü damadın Atatürkçü ve laik değerlere bağlılığı nedeniyle. Fakat daha düğün esnasında dahi bir kriz yaşandı. Yani tezimin o bölümünde onu anlattım. Çünkü bu subay ve onun komutanlarının hassasiyetleri nedeniyle düğünde semah dönmesine izin verilmedi. İşte ben buna şey diyorum. Laik Sünni mezhepçilik ya da laik milliyetçilik. Yani dolayısıyla bu Türkiye'deki Türk-İslam sentezi evet Soğuk Savaş'ta çok yakından ilintilidir ama bir yandan da aslında iddiatçiliğe kadar uzanan bir uzun sürecin sonucudur. Ve 2016 Temmuz ayına geldiğimizde de aslında hani bütün bu bence secereyi unutmamak gerek. Yani son derece esnek, farklı şekillere girebilen bir kurumdan ve onun üniformalı memurlarından, bürokratlarından söz ediyoruz. Hani dolayısıyla ben çok garipsemiyorum. Yani 2016'da darbe girişimi sırasında yaşanan bütün o kaotik, karmaşık, beceriksizlikler silsilesi beni çok şaşırtmıyor. Hatta hani şu soruyu da sorarak sözlerime şu an için son vereyim. Beni diğer şaşırtan meselelerden biri şuydu. Nasıl oluyor da Türkiye'de hükümet bütün bu girişim yapılırken, işte sizlerin de dile getirdiği gibi Gülen yapılanmasının bazı mensupları darbe olacağını bir ay öncesinden dile getirirken, hatta bununla övünürken, nasıl oluyor da Türkiye'nin güvenlik bürokrasisi, Türkiye'nin seçilmiş hükümeti bunu kaçırıyor. Yani burada ne derece ihmal var, ne derece beceriksizlik var, ne derece bunu bir fırsat olarak görüp hani yani bir darbe geliyor, girişimde bulunulsun, bu bizim için daha büyük avantajları beraberinde getirecektir söz konusu. Yani bu bence daha büyük bir soru ve üzerinde de durmamız gerektiği düşünüyorum.
Yani bu söylediklerinden yola çıkarak şunu belki söyleyebiliriz. Bu 15 Temmuz 2016 işte kısmi askeri kalkışması diyelim veya darbe girişimi diyelim, ne dersek diyelim. Bir tarafıyla yalapşap bir planlama ve hazırlık sürecinin içinde taşıyan spontane bir hareket ile aynı zamanda buna karşı onu hedefleyen iktidarın bundan önceden haberdar olup ona göre pozisyon alması ve bir anlamda yani hesapçı bir şekilde bunu bekliyor olmasıyla bütünleştirilebilecek karma bir şey, bir süreç. Hatta, doğru mu bu?
Hatta biraz arttırayım. Çünkü yani şu analizi okuyoruz aslında. İşte hükümet Gülen yapılanmasıyla hesaplaşmak için bunu bir fırsat olarak gördü şeklinde çok yazılıp çizildi. Ben hani bunu arttırmak istiyorum. Bence buradaki asıl büyük hedef, bu bir spekülasyon ama benim tahminim, muhalefetten bu darbe girişiminin cazibesine kapılıp destek verenlerin olacağı ve bu şekilde de muhalefetin de tasfiye edileceği ve de dolayısıyla bir rejim değişikliğinin daha kolay olacağı da öngörülmüştü. Fakat bence Erdoğan'ın öngörmediği bir şekilde Türkiye'nin solundan sağına bütün partiler seçilmiş meclisin arkasında durdular. Ve eleştirseler de seçilmiş hükümetin arkasında durdular. Hani dolayısıyla aslında burada ben tahmin ediyorum ki Erdoğan için büyük bir hayal kırıklığı söz konusuydu. Çünkü bir yandan kendi içindeki Gülenci yapılanmayla çatışmayı sonlandırabildi. Yani bu hedefine ulaştı. Ama diğer yandan da muhalefeti kriminalize etme ve tasfiye etme imkanını, hatta darbeci olarak sonsuza kadar gayrimeşru ilan etme fırsatını kaçırdı. Dolayısıyla kısa bir süre sonra biz tekrar Erdoğan rejiminin toparlanıp başka yollarla muhalefeti kriminalize etme çabasını görüyoruz. Yani muhalefet belki darbe sınavından alnının akıyla çıktı, demokratik kredisi yüksek bir şekilde çıktı ama yeni kapı süreci sonrasında otoriterleşmeye belki vizyonsuzluğu nedeniyle belki mecbur kaldığı için destek vererek aslında kendi ipini de çekti. Yani dolayısıyla ve dokunulmazlıkları kaldırarak kendi ipini de çekti. Yani bu anlamda bugün yaşadığımız muhalefetin yavaş yavaş kriminalize edilmesi ve tasfiye edilmesi süreci aslında Erdoğan'ın 15 Temmuz'da hızla yapmak isteyip
para vermek zorunda kaldı.
Evet, yapamadığı süreci zamana yayma stratejisi diye düşünüyorum.
Çok ilginç. Henri?
Yok, bu doğru. Yani bence ben o açıdan Aykan'a katılıyorum. Bu da ilginç olan başka bir şey var aslında. Hani bu kadar subayın tasfiye edilmesini şu şekilde açıklayabiliriz. O da senelerdir Gülen ve Erdoğan beraber çalıştılar. Erdoğan'ın izniyle Gülen bürokrasiye sızdı. Bütün bürokrasiye sızdı.
Aslında oradaki yani bürokrasiyle Gülen hareket grubunun buluşması Ecevit'le başlıyor diyebiliriz. Çünkü ilk başta yani o üç noktadan oluşan Avrupa Birliği ile buluşma projesinde Ecevit özellikle polisin şeffaflaşmasını sağlamak amacıyla Gülen grubuyla bağlantılı polisleri biraz daha kayırdı diyelim tırnak içerisinde. Oradan başlıyor ama tabii ki senin dediğin gibi asıl hız kazanması Erdoğan'la birlikte oluyor.
Ve belki de Gülenci subaylar öne geçmişse belki Erdoğan'ın kabulüyle geçti. Dolayısıyla Erdoğan Gülencilerin kim olduğunu çok iyi biliyorlardı. Onun için bu kadar insanı tasfiye etti. Yani böyle de bakabiliriz. Yani bir yerde eğer cidden o kadar Gülenci subay olmuşsa askerde, bunlar hükümetin kabulüyle o pozisyonlara geldi. Dolayısıyla onun için belki de tasfiye edildi. Yani bu bir varsayım, bilmiyorum doğru olup olmadığını.
Beni biraz böyle düşündüren bir şey var. İki parçalı bir şey var. O da şu, yani sonuçlarına baktığımızda, hani nereden tetiklendiği konusunu bir tarafa bırakıp sonuçlarına baktığımızda %48'ine kadar aşağı yukarı generallerin hızla tasfiye edildiğini görüyoruz. Yani 348 küsur galiba sayı, tam hatırlamıyorum. Toplamda o kurmay, subay, en tepedekiler, piramidin tepesindekiler, onların yarıya yakını tasfiye ediliyor.
400'e yakın aslında.
Bir yıldızlardan 4 yıldızlara kadar. Bunların çok az bir kısmı darbe girişiminin içerisinde aslında aktif olarak yer alıyor. Amiral ve generallerin çok az bir kısmı. Esas hareket halindeki görünür olan kesim albay, tu general. Yani az önce bir yıldız dedim, o birden 4 dedim. Aslında 2'den 4'e kadar olanlar daha kor general, tüm general ve or general düzeyindekiler. Tu generaller ve albaylar, işte yarbaylar düzeyinde bir şey var. Bir harekete geçmiş bir kitle var aslında burada. Çoğunluk orada. Şimdi buradan baktığımızda generallerin tasfiyesi demek şu. Yani bu az önce değindiğimiz gibi bu kadar çok penetrasyon varsa, infiltrasyon varsa, bu kadar çok girildiyse bu şeyin içine, mutlaka NATO istihbaratı, NATO'da bundan memnun olmayan bir kesim bunu çoktan duyurmuş olurdu dünyaya. Yani burada az önce belki Aykan'ın dediği gibi bir fırsatın değerlendirmesi. Bir, yani Allah'ın lütfunun o kesimin anti-NATO bir kesim lehine tasfiye edilmesi söz konusu. Ama aşağıdan doğruya, yukarıya doğru yükselmekte olan subayların içinde o, yani albay, tuğ general, yarbay, binbaşı vesaire düzeyinde çoğunlukta olduğunu biliyoruz. Böyle bir şey de var, bir durum da var yani bu anatomisine baktığımızda o günlerin. Bilmiyorum yani bu analiz.
Bir dakika Yavuz, sen şunu mu diyorsun? Yani hükümet bunu bir fırsat bulup aslında NATO'ya yakın olan paşaları mı tasfiye etti?
Yani %48 oranında generalin hızla tasfiye edilmesi bu soruyu bana sordurtuyor. Bilmiyorum. Tabii. Yani Aykan ne düşünüyor?
Ya şunu söylemek istiyorum. Bu konuda daha somut veri sahibi olduğumuz bir alan var. Örneğin basında, sivil toplum kuruluşlarında ve siyasette. Gülen yapılanmasıyla en ufak bir ilişkisi olmayan, fakat FETÖ üyesi ya da FETÖ'ye yardım ya da iltisak gibi saçmalıklar, yani saçma suçlamalar nedeniyle tutuklanmış, hapse atılmış, yargılanmış kişiler var.
Bu ve şeytanlaştırılmış.
Ve şeytanlaştırılmış. Evet. Bu bize şunu gösteriyor. İktidar için Gülen yapılanmasıyla mücadele değil, muhalefetin tasfiyesi esas. Ve bunun tırnak içinde FETÖ ile mücadele sürecine kendilerince de zarar vereceğini bilmelerine rağmen, işte Türkiye'de adı laiklikle adeta özdeşleşmiş kişilerin dahi aynı torbanın içine atılıyor olması, hani iktidarın aslında niyetini belli ediyor. Yani bu meselenin bir boyutu. Diğer bir boyutu, yani bunu şimdi bu sivilde daha net gördüğümüz süreci Türk Silahlı Kuvvetleri'ne taşırsak, sivilde uygulanan bir taktiğin Türk Silahlı Kuvvetleri'nde uygulanmaması için hiçbir gerekçe yok. Yani Erdoğan eğer basında, sivil toplumda ve siyasette Türkiye'nin en hani tarihsel süreçte net duran laiklerini dahi FETÖ diyerek tasfiye girişim varsa, TSK içinde de benzeri süreçleri gerek laiklik, katı laiklik, gerek NATO yanlısı subaylar içinde kullanmış olabileceği öngörüsünde bulunabiliriz. Bu birinci boyutu. Diğer ilginç boyut da şu. Bu yine ne yazık ki yine muhalefetin Erdoğan'ın hegemonik hamleleri karşısındaki entelektüel çaresizliğinin bir sonucu. O da şu. Ben aslında bu FETÖ kavramsallaştırmasının Gülen cemaatini kriminalleştirme için değil, aksine özellikle Aralık 2013 öncesi Erdoğan-Gülen ittifakının suçlarını aklamak üzere geliştirildiğini düşünüyorum. Ve muhalefet de ne yazık ki yeterli entelektüel kapasiteye sahip olmadığı için bu tuzağa atladı. Yani şu anlamda muhalefet asıl FETÖ sizsiniz şeklinde bir söylemin muhalefet olduğunu zannetti.
Hala aslında, da öyle zannetti.
Ve hala da bunu devam ediyor. Aslında söylemesi gereken şuydu. Bir FETÖ miladını kabul etmiyoruz. Bizim için tek bir kriter vardır. O da hukukun üstünlüğü. 2013 Aralık'tan öncesinde de suçlar suçtur. Temmuz 2016 öncesinde işlenmiş suçlar da suçtur. Önemli olan bir FETÖ miladı sonrası bu grupla ilişki kurmak değil. Önemli olan en başından beri yasaya aykırı tüm adımlar, ki bunların çoğu biliyoruz ki Erdoğan-Gülen ittifakının ortak adımları, eşgüdümlü adımlarıdır. İşte ne yazık ki muhalefet bu çerçeveyi kuramadığı için ve her zaman olduğu gibi bir kez daha Erdoğan'ın çerçevesinin takipçisi, o çerçeve içinde direnmeye çalışan, yani hegemonyayı içselleştirmiş bir aktör olduğu için aslında kendi mezarını kazmakta. Dolayısıyla biraz kulağa paradoksal geliyor ama ben hala şunu iddia ediyorum. FETÖ bir yapılanmayı kriminalize etmek için değil, aksine o yapılanmanın 10 yılı aşkın suçlarını ama Erdoğan'la birlikte işledikleri suçları aklamak üzere icat edilmiş bir hukuk garabetidir. Ve bu şu anda uluslararası düzeyde de ortaya çıkıyor. Bir okuduğum haberde şöyle bir değerlendirme okumuştum. Bir büyükelçiler toplantısında Türkiye'de, Dışişleri Bakanlığı'nın düzenlediği bir toplantıda bir büyükelçi, anonim olarak verilen bir haber, diyor ki bu şekilde dünyayı ikna etmekte zorlanıyoruz. Hani başka bir çerçeve bulalım. Yani gerçekten bugün aslında FETÖ şeklindeki çerçevelendirme darbecilerle etkin muhalefet, etkin mücadele etmenin önünde bir engel oluyor. Şunu vurgulayalım. Örneğin Türkiye'nin yakın çevresi, Yunanistan başta olmak üzere darbe ve darbecilere karşı müthiş tepkileri olan toplumlar var, siyasi kültürler var. Siz Kadri Gürsel'den tutun da Hikmet Çetinkaya'ya kadar, yani Cumhuriyet Gazetesi'nin yazarlarının hepsini FETÖ çıkının içine atarsanız eğer, darbenin asıl faillerini Yunanistan gibi güçlü darbe karşıtı ülkelerden dahi iade isteyecek artık bir meşruiyet sahibi olamazsınız. Yani siz artık gerçekten kriminal anlamda iadesi söz konusu olan, yargılanması söz konusu olan kişileri dahi bir anlamda kurtaracak, aklayacak bir stratejinin parçasısınız. İşte burada bir yandan beceriksizlik olduğunu düşünüyorum ama bir yandan da kötü niyet olduğunu düşünüyorum. Şunu unutmayalım, AKP'nin beceriksizliğinin önemli bir boyutu da AKP'nin en başından beri tüm bu suçların ortağı olması. Ne yazık ki muhalefet de bunu yeterince vurgulayamıyor.
Tabii bu beyanda şunu da söylemek lazım aslında. Yani AKP'nin işleyişinde böyle bir acımasızlık var. Yani onun en önemli örneği o zavallı hap okulu askerleri. Hayır, çocukları tamam mı? Onlar kuleliler. Onlar emir kulu. Sana onun başındaki yüzbaşı ya da binbaşı sen buraya yürüyecek dersen emredersiniz yürür de çocuk tamam. Başka bir şey bilmiyor. Genç 18 yaşında gençler bunlar. Tamam mı? Bunları bile müebbet hapse attılar.
Yani aileleri çırpınıyor ama hiçbir sonuç alamıyorlar. Evet.
Bu niye? Bu Aykan'a katılıyorum, onu anlatmak, onu söylemeye çalışıyorum. Bir yerde herkesi gözdağı veriyorlar. Yani herkesi korkutuyorlar. Tamam mı? Bize karşı çıkamazsın. Kadri Gülsen'in yani böyle tamamıyla saçma teorileri ortaya atmakla böyle bir sürü insanı içeriye tıkarak, yani Osman'dan tutun.
Ay hepimizi, şimdi burada araya girmek zorundayım. Yani sadece Kadri veya Hikmet Çetinkaya değil, hepimizi aynı torbaya doldurdular. Hepimizi. Henri, ben, benim bir etrafımda tanıdığım birçok, yani işi gücü gazetecilik, akademisyenlik olan bir sürü insan. Bir sürü insan. Yani Cumhuriyet hakkında FETÖ davası açıldı ile sınırlı bir şey değil. Yani aklınıza gelen herkes şu anda şeytanlaştırılmış durumda. Yani bu sonuç bu. Onu da vurgulayalım. Lafını kesin.
O zaman Aykan'ın ne kadar doğru olduğunu gösteriyoruz. Yani evet. Aykan hani bu şekilde şeyi muhalefi tamamıyla sindirmiş oluyor. Evet. AKP.
Evet.
Muhalefet diye bir şey kalmadı Türkiye'de zaten.
Bir sonuç olarak o. Oraya geleceğiz de iki sorum kaldı. Aslında epey bir konuştuk. Laf lafı açıyor. Şunu merak ediyorum ben. Şimdi aşağı yukarı Temmuz'un ilk haftasıydı. İstanbul'da çok net anlatayım. İstanbul Jazz Festivali'ndeydim. Ve orada iki kaynakla karşılaştım. Bürokrat. Ankara'dan gelmişlerdi. Ve onlar bana bir köşeye çekip şunu söylediler. Çok ciddi bir sıkıntı var. Nedir? Gecenin de bir vaktiydi. Ondan sonra nedir filan? Piramidin tepesi kaynıyor. Piramidin tepesi dedikleri Genelkurmay'ın tepesindeki o en kurmay 18-19 general. Nedir? Bu 7 Haziran sonrasında başlatılan bu işte Kürtleri ezme operasyonu Ceylanpınar sonrasında generalleri ikiye böldü. Çok ciddi bir sıkıntı var. Bu kez galiba artık bir daha geri dönülmeyecek noktaya gelindi. Bu ayrışma çok net. Buradan ne çıkar Allah bilir. Çok endişeliyiz dediler. İki güvenilir kaynak. Ondan sonra o sırada bir CHP milletvekiline de rastladım bir müddet sonra. Onu gördüm. O da orada böyle bir şey deniliyor. Ne dersin dedim. Hiçbir şeyden haberimiz yok ama bir sıkıntı var dedi. Bir gerilim hissediyoruz dedi. Şimdi bir tanesi bu. Ben şunun için anlatıyorum bunu. Yani bunun sebebi neydi 15 Temmuz 2016'nın? Şimdi bir tanesi diyor ki yani Kürtlere karşı başlatılan harekat generalleri, subayları böldü. Bir kısmı dedi ki ne güzel Erdoğan bizim istediğimizi yapıyor. Ezip götürüyor bunları. Bir kısmı değil, biz böyle devam edemeyiz. Bu işin sonu iyi değil. Bir başka sebep, az önce Aykan'ın dediği gibi işte Gülen Erdoğan hesaplaşmasının 17-25 sonrasındaki ikinci raundu, üçüncü raundu her neyse. Artık son noktaya gelinmiş. Bir başka sebep, ya Türkiye iyi gitmiyor. Yani genel olarak bakıldığında Türkiye gitmiyor. Subaylar da aralarında konuştular, ettiler. Karma bir yapı oluştu. Ya girelim, dalalım, ne yaparsak yapalım dediler. Çok kısa alayım yanıtını. Nedir? Sizi tetikleyen neden ne? Harekete geçiren neden ne sizce? Ali senden başlayalım.
Ben Kürt meselesi olduğunu zannetmiyorum. Çünkü bir kere Gülen hareketi her zaman Kürtlere karşı tavır almış bir hareket. Yani
hayır, generallerden söz ediyoruz tabii. O kaynak.
Ama yani o zaman diyelim. Kürtlere karşı başlatılan operasyonlardan rahatsız olan subaylar bence Gülen'le ortaklık kuracak subaylar değil aslında. Evet. Yani çünkü o açıdan bu Kürt açısından tamamen değişik. Yani görüşleri tamamen birbirine karşı. Onun için ben o zaman bilmiyorum. Doğrusunu istiyorsan hani aslında hepimiz için daha doğrusu benim şimdi şok oldu. Yani niye 15 Temmuz? Yani bence bunlar önceden karar verdiler. Bir tarih buldular. Yani
bir
plan yapmaya başladılar. 15 Temmuz diye mimlendi bu. Başka ben bir sebep düşünüyorum. Yani 15 Temmuz'un bir önemi olduğunu zannetmiyorum bu açıdan.
Sence ben etikleyici neden?
Andrei'ye şu şekilde katılıyorum. Yani benim de mecliste bulunduğum dönemde gerçekten de gerek Gülen yapılanması gerek Gülen medyası Kürt barış süreci noktasında en sert direnen yapılanmalardan biriydi ve barış sürecinin de akamete uğratılmasında önemli bir rolü vardı. Hı hı. Dolayısıyla bence darbe hani bazen çok basit sebeplerden olabilir.
Olabilir.
2016 doğru. Yılında yaş ile birlikte gelmekte olan çok büyük tasfiye öncesi hani bir anlamda askerdeki Gülen yapılanmasının son kurşunuydu. Fakat yine altını çizmek istiyorum. Lütfen beceriksizliğin tarihteki rolünü hiç küçümsemeyelim. Bu o kadar kötü bir yandan planlanmış ve diğer yandan da o kadar fazla sızdırılmıştı ki açık kaynaklardan dahi hani Temmuz ayında bir şey olacağını
geliyordu gelmekte olan yani.
Evet, biz onu görememiş olabiliriz. Açıkçası ben göremedim. Hani itiraf edeyim, ben Nisan 2016'da Washington Times'daki bir haberde hani şu ifadem yer alıyor. Diyorum ki Türkiye'de artık darbeler dönemi kapanmıştır. Bir darbe beklemiyorum diyorum. Yani dolayısıyla ben yanıldım. Fakat benim buradaki vurgulamam şu. Benim göremediğimi Türkiye'nin güvenlik bürokrasisi son derece rahat görebilirdi. Çünkü Gülen yapılanmasının en önemli isimleri bu konuda tweet dahi atmışlardı. Dolayısıyla benim buradaki asıl sorum şu. Bu kadar geleceği bariz olan yani bir yaş kararları, yaş tasfiye süreci öncesi geleceği bariz olan ve açık kaynaklarda da bir anlamda ifşa edilmiş olan bizim göremeyeceğimiz ama güvenlik bürokrasisinin görebileceği bir kalkışma nasıl oldu da A gözden kaçırıldı, B bile bile bu kalkışmaya yol açıldı. Hani dolayısıyla benim kesin bir yanıtım yok ama hani bu ikisinin karışımı bir yanıt çok da yanlış olacaktır diye.
Bu soru benim aklıma geliyor. MIT diye bir kuruluş var Türkiye'de. Ne yapıyordu bu MIT'liler?
Darbe Araştırma Komisyonu'na herhangi bir şekilde karşısına çıkıp açıklama yapmadılar. Sorulara cevap vermediler biliyorsun. Evet. Neyse şimdi toparlayalım çünkü epey bir konuştuk. İzleyicilerimizi, dinleyicilerimizi daha fazla yormayalım. Son soru aslında yani bir anlamda otopsisini yapıyoruz bir darbe girişiminin. Anatomisini ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. En somut elimizdeki veriler sonrasında olanlar. İşte olağanüstü hal arkasından gelen bu korkunç kapsamlı diyebileceğimiz bir tasfiye dalgası. İşte barış akademisyenlerinin üzerine yürünmesi, bürokrasinin üzerine yürünmesi. Sadece o değil yani giderek bunun toplumun yani muhalif olarak görülen ve gösterilen kesimlerine yayılması. Buraya baktığımızda birer değerlendirmenizi almak istiyorum. 15 Temmuz 2016 Türkiye'ye, Türkiye'nin bugününe ve geleceğine dair nasıl bir takım sonuçlar silsilesi yarattı? Buradan nasıl bir resim görüyorsunuz? Bunu öğrenmek istiyorum. Arne senle başlayalım.
Hep benle başlıyorsun Hakan'la başla. şöyle diyeyim yani aslında şöyle değineceğim bu konuya. Bugün mesela New York Times'a bir makale çıktı bu Serkan Gölge hakkında. Bu biliyorsunuz NASA'da çalışan bir araştırmacı Türkiye'ye geldiğinde Gülenci olduğu için içeri atılıyor. 3 sene içeride yatıyor. Ondan sonra ve ona yani bu delil olarak şunu gösteriyor. Ailesinde yani annesinin babasının evinde bir tane $1 buluyorlar. Ve bu bir suç unsuru oluyor ve bunun için Gülenci olduğu. Şimdi siz bir Amerikalı olarak yani ve şöyle düşünün yani ben New York Times okuyan ya da Amerikan kurumlarında hükümet kurumlarında çalışan birisi olarak bu makaleyi okuyorsunuz ve siz kendinize soruyorsunuz evinize $1 kendi evinizde bile değil başka kayınvalidenizdeki evinde $1 bulunuyor ve bu sizin Gülenci olduğunu ispat olarak kullanılıyor. Bu nasıl bir sistem bu? Nasıl bir hukuk devleti bu? Yani bunu okuduğunuz zaman elinize geçen intiba bu ciddi bir ülke değil. Ciddi bir hukuk sistemi olan bir ülke değil. Yani bir Amerika'da değil, yani rule of law denilen bir mefhum var. Bakmayın bizde de şu anda yani Trump'la muazzam korkunç problemlerimiz var ama yani fakat yine de yani belli bir sistem var. Sırf Amerika'da değil ya, Fransa'da da, İngiltere'de de aynı sistem. Yani Türkiye bir NATO ülkesi olarak her zaman Batı'nın önemli bir ülkesi olarak bu sistem içinde yaşamış bir. Siz böyle şeyler uydurduğunuz zaman ondan sonra kalkın da yani buraya Erdoğan gelse ya başka birisi gelse ve Türkiye'de hukuk devleti var, bu insanlar yargıdan geçiyor. Kimse size inanmıyor. Yani Türkiye'nin itibarını, yani şöyle diyeyim, yani 2016 yılı aslında bir yerde çok önemli bir aşamanın başlangıcı. Yani bundan önce bir Türkiye vardı. Yani ben dışarıdan bakanlar açısından diyorum. Bir de 2016'dan sonra bir Türkiye var. Ve bu 2016'dan önceki Türkiye tamam demokratikleşiyor fakat problemleri var bir sürü
kapalıyor.
Fakat yine ama 2016'dan sonra artık Türkiye'nin demokratik bir ülke olduğuna kimse inanmıyor.
Peki Aykan'a dönelim. Sonuçlar itibariyle nasıl değerlendiriyoruz 4. yıl dönümünde?
Ben sonuçları itibariyle bunu çok özel bir kilometre taşı olarak görmüyorum. Aksine kilometre taşları silsilesinin bir parçası olarak görüyorum. Bu değerlendirmemin temelinde de şu yer alıyor.
Yani bir yolun döşenen taşları aslında.
Evet, muhalefetteki pek çok arkadaşımdan farklı düşündüğüm bir nokta var. Yani Türkiye muhalefeti için Erdoğan çok yetersiz, eğitimsiz, hani bir anlamda beceriksiz bir portre olarak lanse ediliyor. Fakat benim açımdan Erdoğan stratejik sabrı son derece yüksek. Türk siyasetinin en zeki aktörlerinden biri. Ve tüm o kontrolsüz söylemlerine rağmen Türkiye siyasetinde de kontrolün bence timsali. Çünkü bugüne kadarki en büyük atılımları hep adeta bir Aikido ustası gibi rakibin hamlelerini bekleyip karşı hamle yaparak gerçekleşti. Yani Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığından 2010 referandumuna, daha sonraki anayasa referandumuna, Cumhurbaşkanlığı 17-25 bütün önemli hamleleri hep bir karşı hamleydi. Dolayısıyla Erdoğan hem elindeki muazzam güce rağmen risk almayan, stratejik sabır kullanan ve rakibin hamlelerini bekleyip, tıpkı şimdi yine bir anlamda da Ayasofya'da da olduğu gibi, karşı hamle yapan bir profil çiziyor. Dolayısıyla da ben 15 Temmuz'u Erdoğan'ın bu karşı hamleler silsilesinin önemli, büyükçe bir kilometre taşı olarak görüyorum. Ve daha sonraki süreçte de yine rakibin, muhalefetin hatalarından yola çıkarak Erdoğan gerek tek adam rejimini derinleştirdi ama daha önemlisi kendi ideolojik hegemonyasını derinleştirdi. Bunu da hemen Ayasofya'ya bağlayıp sözlerime son vereyim. Bakın Erdoğan Ayasofya'yı camiye çevirdiğinde, yani adeta Atatürk dönemindeki bir bakanlar kurulu kararını yasa dışı ilan ettiğinde ve canlı yayında da Atatürk'e dolaylı yoldan da olsa ağız dolusu hakaret ettiğinde, buna karşı çıkacak ne bir sivil toplum kuruluşu, ne bir siyasi parti, ne bir siyasi lider var. Bu da artık şunu gösteriyor. Hani Türkiye analizlerimiz hep işte Kemalizm üzerine kuruludur. Demek ki Türkiye'de Kemalizm vesaire pek yok. Yani bugün Türkiye'de Kemalizm adına Erdoğan'ın gerek Atatürk'ün mirasına ya da hatırasına, hatta belki de İş Bankası'na kadar uzanan gasp girişimlerine karşı ses çıkarabilecek artık hiçbir yapılanma kalmadı. Mesela yapılanma kalmaması değil, ideolojik olarak bir alternatif karşı çerçeve kalmadı. İşte esas bugünkü Türkiye'nin sorunu bence budur. Yani 15 Temmuz sonrasındaki Türkiye'de artık muhalefetin Erdoğan'ın adeta sömürgeleştirdiği bu zihinsel dünyalarında farklı bir söz söyleme, farklı bir çerçeve çizecek alanları, nefes alacak alanları kalmamış gözüküyor. Asıl büyük tehlikeyi ben bu ideolojik hegemonya olarak görüyorum.
Evet ama bir şey unutmamak lazım. Yani bence Erdoğan'ın kendisine olan güveni oldukça artıyor ve dolayısıyla hata yapmaya da başlıyor. Yani bunun en önemli örneği İstanbul'daki işte belediye seçimleri oldu. Yani o şeyi de görüyoruz. Yani aslında evet, muhalefet sindirilmiş bir durumda. Çünkü basın diye bir şey kalmadı. Yani bugün, yani Türkiye'de avukat olmak istiyorsanız, yani böyle Cumhurbaşkanı'na hakaret etmekten hakaret etmekle suçlanan insanları şeyle temsil etmekte muazzam para kazanacaksınız. Yani çünkü ağzınızdan ne çıkarsa artık Cumhurbaşkanı'na bir hakaret olarak kabul ediyor. Yani bu bir korku rejimi kuruldu. Ama korku rejimi kurulduğu zaman da aynı zamanda o korku rejimi bence böyle zamanla şeyleri, yani bacakları olur.
Aşınmaya
başlar, tamam mı? Dolayısıyla o korku rejimi satıhta kalır ve zamanla o korku rejimi kendi kendisini bence zedeleyecektir. Ve nitekim ki bunu İstanbul ve Ankara'da gördük belediye seçimlerinde. Yani halka bir fırsat verdiğiniz zaman bu çıkıyor. Bunun öncesinde de gördük. Yani
tabii bundan sonra soru halka o fırsat verilecek mi, verilmeyecek mi?
O başka mesele, ama bir de unutmayın ki yani Turgut Özal'ın 1983 seçimlerini unutmayalım. Yani halka gittiğinizde siz şuna oy vereceksiniz dediğiniz zaman halk karşı çıkıyor. Yani Kenan Evren nasıl demişti, işte siz öbür partilere oy vereceksiniz, bu adama vermeyeceksiniz. Ertesi gün halk Turgut Özal'a oy verdi. Aynı şey İstanbul'da oldu. Evet. Dolayısıyla bence yani bir yerde evet, Aykan'ın söylediği doğru, yani Erdoğan çok zeki, çok cidden usta bir politikacı. Türkiye'de görmediğimiz kadar, şimdiye kadar yani Turgut Özal hariç bir de Recep Demirel. Yani bunlar cidden usta politikacılardı. Başka, çok az çıktı Türkiye'de. Ama bu özgüven bence onun en büyük düşmanı.
Evet ama yine şeye dönmek istiyorum. Bir eksik kalan bir nokta var. Aykan'a dönmek istiyorum. Onunla noktalayalım. Yani ortada çok ciddi bir hasar da var. İnsani dokuda, toplumda. Siyaset artık ortadan kalkmış durumda. Parlamento işlevsiz kalmış durumda. Yargı ve medya iki önemli kilit unsur devre dışı kalmış durumda. Çok büyük ölçüde. Ve tabii çok ciddi yara açılmış durumda vicdanlarda. Çünkü işte başta HDP ve onun seçmen tabanı, onun yapısı ama pek çok başka sosyal gruplar üzerinde sürekli olarak açılan yaralar var. 50 bine yakın siyasi mahpus var İnsan Hakları Vakfı'nın açıklamasına göre. Bunlar sonuçlar. Onarılabilir mi bunlar? Yani buradan artık geriye dönüş, bu toplumun yeniden kendisini toparlaması, yaralarını onarması mümkün mü? Bu saatten sonra. Çünkü 16 Nisan referandumu ardından yeni bir rejim kuruldu. Bahçeli ve Erdoğan'ın açıklamaları da net. 2023'e Türkiye'nin işte 2016'ya kadar rastlamadığı türden bir rejimle, rejimmaz fotoğrafıyla gidilecek ve öyle bir inşaatla belki karşı karşıya kalınacak. Mümkün mü?
İki farklı yanıt vereyim. Bir yandan gerek kurumlardaki gerek insan dokusundaki hasar kalıcı. Yani nasıl Çernobil Sovyet rejiminin çöküşünden sonra da insanları etkilemeye, zehirlemeye devam ettiyse, hani Erdoğan'ın kin ve nefret ideolojisi ve tahribatı da Erdoğan rejiminin çöküşünden sonra da Türkiye'ye hasar vermeye devam edecek. Ama umutlu olmamı gerektiren bir yön var, o da şu. Hani ne yazık ki çok olumlu bir mesele değil. O da şu, Türkiye'deki insanımızın esnekliği. Ben Bursalıyım ve büyüklerimden dinlediğim şu ki 1960 yılında Adnan Menderes'i Bursa'da karşılayan ve alkışlayan büyük kalabalık 27 Mayıs sonrası da yine aynı büyüklükte darbeyi alkışlıyordu. Yani dolayısıyla Türkiye'de insanımız inanılmaz esnek ve gününü yani pusulasını günün koşullarına ayarlıyor. Dolayısıyla nasıl İstanbul'da bir İmamoğlu mucizesi yaşandıysa Türkiye'de de ileride bir başka mucize yaşandığında ve belki de Türkiye yeniden yüzünü demokrasiye, Avrupa Birliği'ne, insan haklarına, Kürtlerle barış sürecine çevirdiğinde bizim insanımız da yeniden rotasını o yöne çevirebilir. Yani bugün milliyetçiliğin esiri olmuş, ırkçılığın esiri olmuş insanımız bir kez daha tıpkı barış sürecinde olduğu gibi %70-75 oranında barış sürecini destekliyorum diyebilir. Peki. Dolayısıyla umutlu olmamın sebebi de insanımızın son derece esnek ne diyelim tabiatı.
Peki bu iyimser cümlelerle noktalamış olalım bu sohbetimizi. Lehigh Üniversitesi'nin öğretim üyesi Henri Barki ve Demokrasileri Savunma Vakfı Türkiye Programı yöneticisi Aykan Erdemir. İkinize de çok teşekkürler. Uzun bir ufuk turu yapmış olduk 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin 4. yıl dönümünde. İzleyicilerimize hoşça kalın diyoruz. Tekrar görüşmek üzere.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.